Ayrım 32. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 298. 6. Bölüm. Tanrı'ya aşıkken aslında neye aşık oluyoruz? Tanrı'yı yarattıklarından nasıl tanıyoruz? 8. Sana olan aşkım ya Rab, bulanık bir his değil. Kati bir bilincin ürünü. Sen sözünle benim yüreğimi dağladın ve ben sana aşık oldum. Aynı zamanda hem gökyüzü hem de yeryüzü ve onların kapsadığı her şey, bak, dört bir yandan bana, sana aşık olmamı söylüyorlar. Hiç durmadan herkese bunu söylüyorlar. Demek ki bir bildikleri var. Tanrı'nın gizli nitelikleri, hatta sonsuz kudreti ve tanrısallığı bile dünya yaratılalı beri açıkça meydanda. Onun yarattıklarıyla anlaşılmakta. Demek ki bunların bir bildikleri var. Öte yandan daha derin bir bakış açısıyla bakıldığında bu durum senin acıdığına acımandan ve merhamet ettiğine merhamet bağışlamandan da anlaşılıyor. Yoksa hem gökyüzü hem de yeryüzü sana sundukları övgülerini sağırlara söylemiş olurlardı. Peki ama ben sana aşık olunca aslında neye aşık oluyorum? Ne tensel bir cazibe ne de geçici bir güzellik. Ne göz kamaştıran parlak bir ışık, ne ahenkli şarkıların hoş ezgileri, ne çiçeklerin esansların ve baharatların baygın kokuları, ne kudret helvası, ne bal, ne de bedenlerin kucaklaşmalarından haz alan uzuvlar. Hayır, bunlar değil. Ben Tanrı'ma aşıkken bütün bunlara aşık olmuş olmuyorum. Gerçi evet, ben bir tür ışığa aşık oluyorum, bir tür sese, bir tür kokuya, bir tür ekmeğe, bir tür kucaklaşmaya. Ben aşıkken Tanrı'ma, yani ışığa, sese, kokuya, ekmeğe, iç benliğimdeki kucaklaşmaya aşık oluyorum. Evet, iç benliğimde ruhum mekanla sınırlı olmayan bir ışıkla parlıyor. Orada zamanın kapıp götüremediği bir ses var. Orada rüzgarın dağıtamadığı bir raiha var. Orada yendikçe tükenmeyen bir ekmek var. Ve orada doydukça kenetlendiğiniz bir kucaklaşma var. İşte Tanrı'ma aşıkken aşık olduğum şey bu. Augustinus'un söz ettiği ışık, ses, ekmek, koku ve kucaklaşma, beş tensel duyunun ruhani karşılıklarıdır. Augustinus, Tanrı'yı idrak etmek için ruhuna, zihnine bakmaya karar veriyor. Dikkat edilirse, Augustinus burada hem Platon'dan hem de Paulus'tan ayrılıp farklı bir yola giriyor. Çünkü Augustinus, Platon'un kitaplarındaki gibi, Tanrı'nın doğası vesaire gibi kesin doğrular ya da Paulus'ta okuduğu gibi kendisini Tanrı'ya götürecek bir geçit aramıyor. Tek bilmek istediği kendisi. Kendisini araştırıyor. Çünkü kendisine sadece Tanrı sahip ve Augustinus kendisinin gerçek sahibini bilmekle kendisine de sahip olacaktır. 9. Peki bu şey ne? Yeryüzüne sordum. Şöyle dedi. O şey ben değilim. Yeryüzünün kapsadığı her şeye sordum. Aynı itirafta bulundular. Denize sordum. Uçurumlara sordum. Ve yerde sürünen tüm canlılara sordum. Şöyle yanıt verdiler. Biz senin tanrın değiliz. Bizim üstümüze bakmalısın. Esen yerlere sordum. Ve hava içindeki bütün sakinleriyle birlikte şöyle yanıt verdi. Anaximenes yanıldı, ben Tanrı değilim. İsa'dan önce 6. yüzyılın doğa düşünürlerinden Anaximenes, evrenin ilk ilkesinin hava olduğunu ileri sürmüştür. Gökyüzüne sordum, güneşe, aya, yıldızlara. Aradığın Tanrı biz değiliz dediler. Bedenimin etrafını çevreleyen ne var ne yoksa hepsine dedim ki, siz değilsiniz madem, peki o zaman benim Tanrımın kim olduğunu söyleyin. Onun hakkında bir şey söyleyin. Hepsi bir ağızdan haykırdılar. Bizleri o yarattı. Ben onları temaşa ederek sorularımı sordum. Onlar bana güzellikleriyle yanıt verdiler. Sonra kendime döndüm ve dedim ki, sen kimsin? Yanıt verdim. İnsanoğlu. Kendime baktığımda gördüğüm bir beden, bir de ruhtu. Biri dışımda, diğeri içimde. Bunların hangisine sormalıyım Tanrımı? Ama az önce bedenimle yeryüzünden gökyüzüne kadar gözlerimin ışığının kılavuzluğunda ulaşabildiğim her yere bakmadım mı? Demek ki içimdeki kısım daha üstün. Çünkü o hem başkan hem de yargıç olduğundan benim bütün tensel duyularım birer haberci gibi. Göğün ve yeryüzünün ve onların kapsadığı her şeyin verdiği "Biz Tanrı değiliz, bizleri O yarattı" yanıtlarını ona iletiyorlardı. İnsanın içindeki ben, bütün bunların dışındaki benin yardımıyla biliyor. Ben, yani içimdeki ben bu şeyleri biliyorum. Ben, yani zihin olan ben, bunları tensel duyularımın aracılığıyla biliyorum. Zihin, Augustinus'a göre beşer ruh ve bedenden oluşur. İnsan olmak ruh olmakla eştir. Augustinus buna içteki ben ya da içteki insan der. Ayrıca insan olmak beden olmakla da eştir. Bedene dıştaki ben ya da dıştaki insan der. Augustinus'un bu satırlarında kendisini ruhla özdeşleştirmesi insanın beden ve ruh bütünü olduğu düşüncesine ters düşmez. Burada Augustinus'un Tanrı'ya yolculuğunda ruhunun farklı bir yapı kazandığını, bir anlamda dönüşüm geçirdiğini belirttiğine dikkat etmek gerekir. Augustinus'a göre ruh tensel duyuları bir araç olarak kullanıp onların yardımıyla doğayı ya da doğa düzenini inceleyip buradan Tanrı'yı nerede bulabileceğine dair ipuçları çıkarmaya çalışıyor. Augustinus'a göre ilk olarak içindeki ben yani ruh bedenle iletişime geçer. Ama tensel duyuların ne dediğini anlamak için ruhtan zihne hareket etmek gerekir. Zihin ruhun üstünde yer alır. Ama bu durum bir insanda iki ruh olduğu anlamına gelmez. Tanrı'yı bulma yolculuğunda bir ruhun farklı roller üstlendiğini gösterir. Bu yüzden Augustinus da insanı tanımlarken onun kurucu öğelerinden olan ve Tanrı'yı araştırmanın başlangıç noktasında yer alan Latince anima sözcüğünü ruh olarak ama duyuların öğrettiğini anlamaya çalışan Latince animus sözcüğünü zihin olarak çevirmek gerekir. Dünyanın o koca kütlesine de sordum Tanrımı. Bana şöyle yanıt verdi. Ben Tanrı değilim ama beni O yarattı. 10. Alemin güzelliği duyuları sağlam olan her insana kendisini açıkça sunmuyor mu? Öyleyse niçin herkese aynı şekilde hitap etmiyor? İrili ufaklı bütün hayvanlar bu güzelliği görüyor ama sorgulayamıyorlar. Çünkü onlara duyularının ilettiği şeyleri yargılayacak bir akıl verilmemiş. Ama insanoğlu sorgulayabiliyor. Öyle ki yaratılan varlıklar aracılığıyla görülen Tanrı'nın sırlı doğasını idrak edebilsin ama insan bu güzelliklere öyle aşık oluyor ki sonunda onların kölesi oluyor ve köle olunca da yargıda bulunamıyor. Yaratılan varlıklar yargılama gücünü yitirenlerin sorusuna yanıt vermez. Oysa onların sesinde yani güzelliğinde bir değişiklik olmaz. Bir insan ona baksın, diğeri ona bakarken sorgulasın. İlkine başka, ikincisine başka görünecektir. Aslında o an ikisine de aynı şekilde görünmektedir. Ama ilkine sessiz kalmakta, ikincisiyle konuşmaktadır. Hayır, aslında herkesle konuşmaktadır. Ama sadece onların dışarıdan gelen sesini işiten ve kendi içlerindeki hakikatle kıyaslayanlar onları idrak edebiliyorlar. Çünkü hakikat bana şöyle diyor. Senin Tanrın ne yeryüzü, ne gökyüzü, ne de bir cisim. Bu yanıtı veren onların doğası. Elbette görmesini bilene. Çünkü onların doğası bir kütle. Bir bölümü bütününden daha küçük olan bir kütle. Öyleyse sana söylüyorum ey ruhum. Sen daha üstünsün. Çünkü sen bedenin kütlesine yaşam verip onu canlandırıyorsun. Çünkü hiçbir beden başka bir bedeni böyle canlandıramaz. Ama ruhum, Tanrın senin için yaşamının da yaşamı. 7. Bölüm. Tanrı bedenin ya da ruhun yetilerinde bulunmaz. 11. Öyleyse ben Tanrıma aşıkken neye aşık olmuş oluyorum? Ruhumun doruğundan da üstün olan o kim? İşte ona ancak ruhumun yardımıyla çıkacağım. Beni bedenime bağlayan ve bedenimin iskeletini yaşamla doldurmamı sağlayan gücüme de aşacağım. Tanrımı bulacağım türde bir güç değil bu. Bu yolla bulmaya kalkarsam ha ben bulmuşum ha idrak yetisinden yoksun at ya da katır. Çünkü onların bedenlerine de yaşam veren bu aynı güç. Ama başka bir güç var. Ben bununla bedenime yaşam vermekte kalmıyorum. Aynı zamanda tensel duyularımın algılamasını da sağlıyorum. Rab bu gücü benim için yarattı. Göze duymamasını, kulağa görmemesini emrederek. Tam tersi, gözün görmesini, kulağın işitmesini ve bütün diğer duyuların da tek tek kendi yerlerini bilip, kendi işlevlerini yerine getirmesini emrederek. Ben, bir tek zihin olan ben, duyular aracılığıyla bu farklı işlevlerin hepsini yerine getiriyorum. Ama ben bu gücümü de aşacağım. Çünkü bu güç atta, katırda da var. Ne de olsa onlar da bedenleriyle hissedebiliyorlar. 8. Bölüm. Hafızanın gücü. 12. Öyleyse beni yaratan ona adım adım çıkarken ben bu doğal yetimi de aşacağım. İşte artık hafızanın ovalarına ve geniş saraylarına geliyorum. Duyularımla çekip getirdiğim bin çeşit nesnenin sayısız imgeleriyle dolu hazinenin olduğu yere. Düşüncemize konu olan ne varsa orada saklı. Duygularımızın çoğalarak, azalarak ya da işte bir şekilde değişerek algıladığı ne varsa. Ayrıca unutmanın henüz yutup gömmediği anılar varsa onlar da teslim edilmiş oraya, depolanmış. Ben artık buradayım ve ondan ne istesem hemen getirmesini talep ediyorum ve hemen bazı şeyler ortaya çıkıveriyor. Bazıları ise daha uzun bir süre istiyorlar ve sanki gizli saklı odalardan çıkar gibi çıkıyorlar. Bazıları da aniden üşüşüveriyorlar. Ben bambaşka bir şey isterken ve ararken tam ortaya atlayıveriyorlar. Şöyle der gibi, aradığın biz olmayalım. Hemen yüreğimin eliyle hafızamın yüzünden kovuyorum onları. Ta ki istediğim şey bulutlarını dağıtıp saklandığı yerden göz önüne çıkıncaya kadar. Bazıları var ki istediğim anda geliyorlar. Sen geleceksin, ben geleceğim gibi kavgaya da tutuşmuyorlar. Önce gelenler ardından gelenlere yol veriyor ve geçip giderlerken istediğim zaman yeniden ortaya çıkmak üzere depolarına çekiliyorlar. İşte hafızamı yoklayıp da bir şey anlatmaya kalktığımda aynen böyle oluyor. 13. Hafızada her şey ayırıcı özelliklerine ve türlerine ayrılarak korunuyor ve her şey kendine özgü bir yol bulup giriyor oraya. Örneğin ışık, renkler ve cisimlerin şekilleri gözlerden giriyor. Her türlü ses kulaklardan giriyor. Her tür koku burundan geçip giriyor. Her tür tat da ağız yoluyla bir giriş buluyor kendine. Tüm bedene yaygın olan dokunma duyusuyla neyin sert, neyin yumuşak, neyin sıcak, neyin soğuk, neyin düz, neyin pürüzlü, neyin ağır, neyin hafif ya da bir şeyin bedenimizin içinde mi yoksa dışında mı olduğunu algılayabiliyoruz. Hafızanın koskoca mağarası gizemli, gizli ve kelimelere sığmayan kuytularıyla bütün bu algıları alıyor ve gerektiği anda ortaya çıkartıp hatırlatıyor. Ama hepsi kendilerine özgü kapılardan girerek burada depolanıyor. Algıladığımız nesnelerin kendileri giremiyor buraya. Sadece onların imgeleri kullanıma hazır olarak duruyor ve hatırladığımız anda düşüncemize kendilerini sunuyor. Ama hangimiz imgelerin nasıl oluştuğunu söyleyebiliriz? Hangi duyumuz aracılığıyla algılandığını ve hafızanın içine yerleştirildiğini açıkça bilsek bile. Nitekim ben karanlıkta ve sessizlik içinde oturuyor olabilirim. Ama istediğim takdirde hafızamda renkleri canlandırabilir, ak ile kara ya da dilediğim başka renkler arasındaki farkı ayırt edebilirim. Bu renklere yoğunlaştığımda gözlerimle algıladığım renk imgelerine seslerle saldırıp onları asla karman çorman etmez, oysa sesler de o sırada oradadır. Ama kendilerine özgü odalarında gizli tutulurlar. Gerektiğinde onları da talep ederim. Talep ettiğim anda da hemen çıkar gelirler. Dilim sussa da, gırtlağımdan hiç ses çıkmasa da ne zaman istesem şarkı söyleyebilirim. Ama her an orada hazır ve nazır bulunan renk imgeleri araya girip şarkımı bozmazlar. Çünkü o sırada başka bir oda açılır ve sesler kulağıma akarlar. İşte aynı şekilde öteki duyumlarımla aldığım ve biriktirdiğim anılarımı da istediğim anda hatırlayabilirim. O an hiç koklamasam da leylakların kokusunu menekşelerin kokusundan ayırt edebilirim. Balı tatlı bir şaraba tercih edebilirim. Yani yumuşak bir tadı, sert bir tada. İstediğim her an tatmasam da, dokunmasam da sadece hatırlamam yeter. 14. İşte bütün bunların hepsini içeride, hafızamın o büyük avlusunda gerçekleştirebiliyorum. Orada gökyüzü, toprak, deniz her an hazır durumda. Hem de duyularımla onlardan algıladığım ne var ne yoksa hepsiyle birlikte. Elbette unuttuklarımın haricinde. İşte orada ben kendimle de karşılaşıyorum ve kim olduğumu hatırlıyorum, neler yaptığımı, bunları ne zaman, nerede ve nasıl yaptığımı ve yaparken nasıl bir ruh halinde olduğumu. Her şey var orada, gerek kendi deneyimlerimden, gerekse duyup inandıklarımdan hatırladığım her şey orada. Hatta bu cömert kaynaktan geçmişin izlenimleriyle birlikte gerek kendi yaşadıklarımın, gerekse yaşadıklarım doğrultusunda inandığım olayların şu ya da bu şekilde bir resmini çizebiliyorum. Ve bu resimden hareketle gelecekteki eylemlerimi, yaşayacağım olayları ve beklentilerimi tahmin edebiliyorum. Ve bütün bunları sil baştan ve sanki şu an gerçekleşiyorlarmış gibi düşünebiliyorum. Bunu ya da şunu yapacağım diyorum mesela. Nice zengin imgenin bulunduğu zihnimin o geniş kovuğunda o anda bu ya da şu oluveriyor. Ah keşke bu ya da şu olsaydı veya Tanrı vere de bu ya da şu olmasa diyorum. İşte bütün bunları kendi kendime söylüyorum ve ben bunları söylerken söz konusu ettiğim her şeyin imgesi hafızanın hazinesinden çıkarılıp hazırda tutuluyor. Hazır tutulmasalar zaten böyle şeyler söyleyemem. 15. Hafızanın gücü büyük, akıl almayacak kadar büyük Tanrım. Hafıza uçsuz bucaksız, sonsuz bir derinlik. Onun dibine dalan biri olmuş mudur acaba? İşte bu güç benim zihinsel gücüm ve bana doğanın bir armağanı. Ama ben hala kim olduğumu tam anlamıyla idrak edemiyorum. Demek ki zihin kendisini içine sığdıramayacak kadar dar. Peki o zaman kendi içine sığdıramadığı kısmı nerede? Dışında değil de içinde olması gerekmiyor mu? Ama o zaman niçin sığdıramıyor? Bu soru beni hayretten hayrete düşürüyor, şaşkına dönüyorum. İnsanlarsa yüksek dağlara hayret ediyorlar, denizin devasa dalgalarına, nehirleri bir baştan bir başa kaplayan şelalelere, dünyamızı çepeçevre saran okyanusa ve gök cisimlerinin devinimlerine. Oysa onlar da hayret edilecek bir yan yok. Benim bu söylediklerim, bu gözlerimle görmediğim şeyler ise kimseyi şaşkına çevirmiyor. Zaten dağları, dalgaları, nehirleri, şu gördüğüm yıldızları, başkalarından öğrenip inandığım okyanusu sanki dışarıdan seyrediyormuşum gibi bütün boyutlarıyla hafızamda içsel olarak canlandırmamış olsaydım, hiçbiri hakkında hiçbir şey söyleyemezdim. Gerçi onları gözlerimle gördüğüm gibi içime alıp aynı şekilde görmem mümkün değil. Nesnelerin kendisi yok bende, onların imgeleri mevcut. Tek bildiğim, zihnimde izlenimi olan bir nesnenin hangi tensel duyu aracılığıyla bana geldiği. 9. Bölüm. Bilim dallarının hafızada tutulması. 16. Hafızamın o geniş haznesine sığan şeyler bunlarla da bitmiyor. Özgür sanatlardan öğrendiğim ne varsa onlar da burada. Unuttuklarım hariç elbette. Sanki mekanı olmayan ücra bir köşeye itilmişler gibi duruyorlar. Üstelik onların imgelerini değil, bizzat kendilerini taşıyorum. Çünkü edebiyat ne diyalektik tartışma yeteneğine, kaç tür soru sorma yeteneği var, hepsini biliyorum. Hafızama kaydedildiği şekilde hepsini biliyorum. İmgelerini tutup nesneleri dışımda bıraktığım gibi bir şey değil bu. Ya da ses verip sonra kaybolan bir şey de değil bu. Hani kulağınızda bir ses çınlar, sonra geçip gider. Ama bu arada hatırlanmak üzere arkasında bir iz bırakır. Hatta artık çınlamadığı halde siz hala çınlıyormuş zannedersiniz. İşte öyle bir şey de değil. Bir kokuya da benzemiyor bu. Hani şöyle bir geçerken ve havaya karışırken koku alma duyunuzu harekete geçiren ve hafızanızda bir izlenim bırakıp hatırladığımız anda yeniden canlanan bir koku da değil. Bedenin dokunup hissettiği bir şeye de benzemiyor. Hani bizimle temas kurduktan sonra hemen yok olan ve hatırladığımızda yeniden resimlenen bir şeye. Çünkü bunların hiçbiri hafızaya girmiyor. Sadece şaşırtıcı bir hızla izlenimlerini bırakıyorlar. Ardından adeta o mucizevi odacıklarına yerleşiveriyorlar ki hafıza onları mucizevi şekilde canlandırabilsin. 10. Bölüm. Sanatların bilgisi hafızaya duyular aracılığıyla getirilmez. Hafızanın kovuğundan çıkarlar. 17. Var mı, nedir, nasıldır gibi üç tür soru olduğunu işittiğimde Ben bu kelimeleri oluşturan seslerin imgesine sahip oluyorum ve bu seslerin havadan gürültüyle geçip gittiğini, sonra da yok olduğunu biliyorum. Ama bu seslerin işaret ettiği düşüncelere şimdiye kadar ne duyu algımla dokunabilmişimdir, ne de bunları zihnimden bağımsız olarak görebilmişimdir. Buna rağmen hafızamda bunların imgelerini değil, asıllarını saklı tutuyorum. Şimdi bunların bana nereden geldiklerini bırakalım, kendileri açıklasınlar. Tabii becerebilirlerse. Bedenimdeki bütün kapılara koşuyorum ama bu bilgilerin içeriye girdikleri kapıyı bir türlü bulamıyorum. Gözlerim şöyle diyor, bunlar renkliyse renklerini biz sana bildirmişizdir. Kulaklarım şöyle diyor, ses çıkarıyorlarsa bu seslerin sorumlusu biziz. Burun deliklerim şöyle diyor, kokuyorlarsa bizden geçmişlerdir. Tat alma duyum bile şöyle diyor, tadı yoksa hiç bize sorma. Dokunma duyum şöyle diyor, bir nesneleri yoksa ona dokunmamışımdır. Ben dokunmamışsam da sana bir şey dememişimdir. Öyleyse bu bilgiler nereden geldi benim hafızama? Nasıl geldiklerini bilmiyorum. Çünkü bu bilgileri öğrendiğimde o sırada bana bunları anlatana inanmadım. Bunları ben kendimde tanıdım ve doğru olduklarını kabul ettim. Saklaması için de zihnime teslim ettim ki gerek duyduğumda oradan getirtebileyim. Demek ki ben daha onları öğrenmeden önce zihnimdeydiler ama hafızamda değillerdi. Peki ama bu bilgiler dile getirildiklerinde ben onları nereden ve nasıl tanıdım? Ve evet doğru dedim hafızamda olmadıkları halde. Demek ki hafızamdaydılar ama mağaraların en karanlık köşesine itilmiş gibi ücralara, arkalara itilmiş olmalılar. Çünkü başka birinin dikkatini çekip de ortaya çıkarılmamış olsalardı belki de ben onları hiç düşünmeyecektim. Augustinus, Platon'un öğrenmenin hatırlamak, hazır olan zihne getirmek olduğu görüşünü anımsatıyor. 32. ayrımın sonu. Sayfa 307.